Merhabalar, ben Hale Acınaydın. Daha sade ve anlamlı bir yaşam mümkün diyorum. Bu konuda daha fazla insana ulaşmak için 2018'de 12 yıllık pazarlama kariyerime son verip tecrübelerimi bu alanda farkındalık yaratmak için kullanmaya başladım. Bu podcast'te amacım sizi de daha anlamlı bir hayata davet etmek. Hazırsanız başlayalım. Neden geri dönüşüm yalanına inanıyorsun? Herkese selamlar, yeni bir bölümden tekrar merhaba. Geçtiğimiz hafta yalanlar, yalancılık, yalancının da masum ve profesyonel olanı derken bunlar üzerine odaklanan bir kitap dinledim ki birazdan kendisini haftanın kitap önerisinde de önereceğim. Ve bu kitabı dinlerken aklıma şu geldi. Neden biz geri dönüşüm yalanına inanıyoruz? Evet, ne yazık ki geri dönüşüm bir yalan. Geri dönüşümü birazcık açıklamak da istiyorum nedir diye. Çünkü sosyal medyada artık son dönemde aslında çok keyif veren bir akım silsilesi var. Yani birçok ileri dönüşüm üreticisinin işte farklı gömleklerden, elbiselerden, pantolonlardan vesaire daha kendilerine uygun, daha belki modern, değişik şeyler yaptığını görüyorum ve bunların aslında hepsi birer ileri dönüşüm. Çünkü malzemeyi köküne kadar bozmadan aslında birkaç ufak değişiklikle yeni bir şeye çeviriyorlar ve böyle değişimlere biz ileri dönüşüm diyoruz. Ama bunların hepsini harika bir geri dönüşümle geldim size dedikleri için bir altını çizmek istedim. Belki siz de rastlarsınız diye. Geri dönüşüme geldiğimiz zamansa geri dönüşümde birazdan malzemenin özüne, temeline iniyoruz. Onu tekrar bir parçalıyoruz. Eğer bu bir kıyafetse mesela liflerine kadar ayırıyoruz. Yani bir kot pantolonu kesip biçip çanta yapmak aslında bir ileri dönüşüm. Ama onu tekrar liflerine ayırıp, o lifleri tekrar ipe çevirip, o ipten yeni bir şeyler dokumak, yeni bir kıyafet yapmak, o zaman işte geri dönüşüm oluyor. Aslında şöyle de diyebiliriz, ileri dönüşüm nedir diye hatırlamak istiyorsanız, Derya Baykal buradaki kilitiniz. Eğer ileri dönüşüm için böyle aklınızda kolayca hatırlayacağınız bir şey istiyorsanız, aslında Derya Baykal projelerini bilirsiniz. O bizim böyle anahtar kelimemiz olabilir. Evet, geri dönüşümde biraz daha büyük değişimler var. Mesela işte dedik ki tekstil geri dönüşümü dedik. Cam bardağı kırıldı, çatladı, onu işte testler eritti, ondan yeni bir cam sürahi yaptı geri dönüşüm. Plastik şişeyi aldılar, erittiler, ondan tekrar ip yaptılar veya işte kalıp yaptılar. O kalıptan ayakkabı yaptılar, yine geri dönüşüm. Günümüzde o kadar çok plastik üretiyoruz ve kullanıyoruz ki aslında geri dönüşüm o yüzden bu kadar dilimizde ve fikrimizde yer alıyor. Çünkü bu kadar çok plastiğin çözümünün, bunun bu kadar kullanılmasının, dünyayı ele geçirmemesinin tek çaresinin geri dönüşüm olduğunu düşünüyoruz. Ama aslında bizim düşündüğümüz kadar mükemmel bir çare değil. Şöyle bir sayılara da bakalım. Yani büyüklüğü aslında ne kadar hızlı büyüdüğüne baktığımızda son şöyle bir 30-40 yıla bakarsak her 10 yılda bir plastik üretiminin ikiye katlandığını görüyoruz. Çünkü neden? Plastik sağlam, ucuz ve hani çok daha kolay taşınıyor, hafif. Bu özellikleriyle bize iyi bir ham maddeymiş gibi gelirken ne yazık ki uzun vadedeki etkileri açısından bize düşündüğümüzden çok daha maliyetli. Nasıl bir sorun var? Aslında geri dönüşümü bırakın yok olduğuna inanılıyor ama yok olmuyor, daha küçük parçalara bölünüyor. Daha küçük parçalara ayrılarak suya karışıyor, havaya karışıyor. Üstelik sudaki mikroplastikler veya havada kendilerine diğer partikülleri de çekiyorlar ve özellikle sudakiler bir yerden sonra yosunlaşıyorlar, yani öyle algılanıyorlar ve balıklar onları yem gibi görüyor. Korkmuyorlar yabancı bir madde olduklarından ve onları yiyorlar ve tabii ki onları yiyen balıkları siz de yediğinizde veya küçük balıklar büyük balıklar tarafından yendiğinde sonuçta bir şekilde besin zincirinin içine giriyorlar. Sudaki plastikler o kadar büyük bir sorun ki 2050'de okyanuslarımızda, dünyadaki bütün okyanuslarda balıklardan çok plastik olacağı öngörülüyor. Geçenlerde bir tane Instagram'da da video paylaştım. Avusturya'daki tarih müzesinde, doğa tarihi müzesinde gördüğüm bir çalışmadan çekmiştim onu. Şöyle yazmışlar, artık günümüzde bütün sahillerde mikroplastiğe rastlıyoruz. Yani rastlanmayan, araştırma yapılıp da mikroplastik bulunmayan bir sahil bulunmamış. Biraz farklı yerlerden, işte Almanya'dan, Pasifik'ten, Pasifik'e kıyısı olan bir yerden vesaire şeyler almışlar, mikroplastikler almışlar. Birazcık renk, belki boyut vesaire değişse de şu değişmiyor ki o mikroplastikler bir şekilde hayatımızı etkiliyor. Biliyorsunuz, belki duymamışsınız da burada ilk olsun, her hafta 1-2 kredi kartı büyüklüğünde yaklaşık olarak mikroplastik yuttuğumuzu düşünüyoruz. Tabii şu anda bilmiyoruz etkilerini. Bundan biraz daha ileri vakitte, belki 5-10 yıla anlayacağız sorunlarını. Tamam, geri dönüşüme dönelim. Dedik ki geri dönüşüm aslında mükemmel bir çözüm değil. Peki neden? Çünkü önümüzde engeller var. Geri dönüşümü bu kadar kolay yapamıyoruz. Bugüne kadar üretilen plastiğin sadece %9'u geri dönüşmüş ve bütün üretilen plastik hala dünyada. Yani bir gün bir pet şişe içip bir kenara attıysanız %9 oranıyla belki geri dönüşmüş ve belki başka bir ürün olarak hayatına devam ediyordur ama geri de dönüşmediyse ve yakılmadıysa bir yerde ya toprağın altında ya da bir çöp alanında hayatına devam ettiğini tahmin ediyoruz. Belki de bir okyanusa varmıştır. Engeller ne? Engeller var dedi. Engellerden birincisi bazı plastiklerin geri dönüşüme uygun olmaması, hatta makinelere zarar vermesi. Özellikle ince olanlar, yani plastik torbalar, streç filmler. Bunlar incelikleri nedeniyle makinelere takılıyorlar ve aslında o yüzden bu süreçte eleniyorlar ve direkt çöp olarak ayrılıyorlar. İkincisi, farklı farklı plastikler var. Böyle herhangi bir plastik kutuyu alın, arkasını çevirin. Göreceksiniz birden 7'ye kadar numaralar var. Ve bu numaralar o plastiğin bize cinsini gösteriyor. İşte gıdaya uygun mu, içinde zehirli kimyasallar var mı? Bunları daha ayrıntılı okuyabilirsiniz. Genellikle 1, 2 ve 5 numaralı olanlar geri dönüşüme de tekrar uygun oluyor. Ama yine bunlar da birler birlerle, ikiler ikilerle, beşler beşlerle işlem görebiliyor. 4 numaralı plastiği de daha böyle altılı yöntemlerle görüyoruz. İşte ne bileyim, baktığınızda bunlardan bardak altlıkları, küpeler vesaire yapanlar da var. Belki rastlamışsınızdır sosyal medyada. Dolayısıyla öğrendik 7 tane farklı plastik var. Bunlar birleştirilip de kullanılmış da olabilir belki üretimde. İçinde farklı, dışında farklı malzeme, kompozit yapılmıştır. Bunları ayrıştırmak da zor olduğu için direkt olarak yine çöpe giriyorlar. Farklı malzemeler bir araya geldiğinde. Buna bir örnek de aslında kahve bardakları. Daha önce de bahsetmiştik. Karton bardak dediğimiz şeylerin içinde aslında plastik kaplama olduğu için onlar da yine kompozit olduklarından geri dönüşmüyorlar. Bunu bu arada kıyafette de çok görüyoruz. Mesela tekstil geri dönüşümünden bahsediyoruz ama tekstil geri dönüşümü için bir kıyafetin %100 pamuk veya %100 akrilik veya işte ne bileyim polyester olması gerekiyor geri dönüşebilmesi için. İçine polyester katılmış bir pamuk ya da ne bileyim akrilik karıştırılmış bir yün geri dönüşmüyor. Tamamen %100 aynı materyalden olması lazım. Yine ayrı bir handikap, genellikle diyelim ki %100 buldunuz ve geri dönüştürüyorsunuz. Bu kumaşlar geri dönüştüğünde genelde karıştırılıyorlar daha yumuşak, daha iyi bir doku versinler diye. İkinci ürünler, ikinci derece çıkan ürünler yine zinciri kırmış oluyorlar. Böyle de bir gerçek var. Tekstil kısmı gerçekten birçok yerden bizi çok zora sokuyor. Zaten dünyayı en çok kirleten ikinci sektör. O yüzden biraz sonra plastikle de ilgili söyleyeceğim şeyi tekstilde de hatırlatayım. Bu bölüm biraz kamu spotu gibi ama idare edin. Biraz bazı gerçekleri de hatırlamamız ve yüzleşmemiz gerekiyor. En iyi şey bir şeyleri yaratıp da bunun sonuçlarıyla ne yapacağız diye uğraşmak yerine en baştan önlem alıp baştan bir şeylerin oluşmasını engellemek. Baştan işte Kasım'dan çıktık, aralığa girdik ama geçtiğimiz ay gerçekten çok ciddi bir alışveriş silsilesi oldu. İşte o alışveriş çılgınlığında kendini kaybetmemek asıl önemli olan. Başka maddeye geçelim. Yeni bir engel, kirli olmaları. Yani siz bir yoğurt kabını diyelim ki geri dönüşüm için atacaksınız. İçinde yoğurt varsa o zaman bu kirli olarak sayılıyor ve toplandıkları zaman plastikler, işte bunlara batchler deniliyor. İşte ne diyelim, yığınlar deniyor. Ve bu yığınların içinde kirli bir malzeme olduğunda diğer malzemeleri de kirlettiği öngörülüyor. Ve bunların temizlenmesi gerekiyor. Şimdi bir sonraki engel de aslında tam da bu. Yeteri kadar tesis veya iş gücü yok. Müthiş bir ayrışmadan, bir elleşlemeden bahsediyorum farkındaysanız. Tek tek bakılması gerekiyor. Farklı plastiklerin ayrılması gerekiyor. Bazı malzemeler tek mi yoksa farklı malzemeden mi yapılmış, kontrol edilmesi gerekiyor. Bu çok ciddi bir iş gücü. Bir de bunu yıkamak, işte temiz mi diye kontrol etmek falan eklendiği zaman direkt böyle bir şeyden şüphe ederlerse o zaman diyorlar ki tamam, bunu da çöpe ayırıyoruz. Yani birçok şey, malzeme geri dönüşüm testlerine ya varamıyor ya da vardıklarında çöp diye ayrılıyor. Ya bu sadece plastikler için de geçerli değil. Tekstili konuştuk. Onun dışında kağıtlar. Mesela kağıt geri dönüşümüne yağlı bir kağıt atmamalısınız. Mesela pizza söylediniz. Pizzanın yağı kutuya, kartona geçti. Aslında o karton çok rahat bir şekilde geri dönüşebilecekken yağlandığı zaman aynı plastiğin birbirini kirletmesi gibi kağıtlar da birbirini kirletiyor ve yine geri dönüştüremediğimiz bir yığına sahip oluyoruz. Fişler kağıt gibi gözüküyor. Aslında bir tür plastikler ve içlerinde BPA var. Zaten fişler, böyle eve gelen elektrik vesaire faturaları, bunların hepsi de daha değişik bir kağıt hissedersiniz ellediğinizde. O yüzden normal kağıtlarla beraber geri dönüşmüyorlar. Alüminyum aslında çok iyi geri dönüşen bir şey ama tek başına çok ince. Yani bir tane çikolata yediniz, içinden alüminyum parça çıktı, folyo çıktı. Böyle şeyleri de biriktirmeniz gerekiyor. Biriktirip diyelim bir kavanoza attınız, bir kutuya attınız. Bu birikenler böyle beraberce sıkıştırılıp bir top haline geldiğinde, tenis topu büyüklüğüne geldiyse, o zaman geri dönüşümü atabiliyorsunuz. Şimdi bu kadar anlatınca, biliyorsunuz her hafta aslında Podi üzerinden sizden soru alıyorum. Ama bu haftanın da sorusunu gerçekten konuyla ben birleştirmek istedim. Yine benden gelsin bu soru. Sizden en çok gelen soruları bir keresinde toplamıştım yorumlara bakıp. Hatta bayağı böyle dedektiflik yapıp hem mesajlarda hem de postların vesaire altına gelen yorumlardan çıkarmıştım. 8 tane ürün en sıklıkla bana soruluyormuştu. Bunun yerine ne kullanabiliriz diye. Bu hafta da buna bakalım soru olarak. Bir tanesi, yukarıda da söyledik, geri dönüşmüyor dedik. Streç filmler. Şimdi streç filmler niye kullanıyoruz? Ya bir şey yarım kaldığı zaman üzerini kaplamak için kullanıyoruz. Ya da komple bir malzemeyi sarıyoruz. İşte yanımıza bir sandviç alacağız, onu sarıyoruz. Bir şeyi kestik, yarım kaldı, işte meyveyi sarıyoruz falan. Böyle durumlarda kullanabileceğimiz iki şey var. Biri direkt muadili balmum kaplı kumaşlar. Tık bulabilirsiniz rahatlıkla. İster kasenin üzerine elinizin ısısıyla yumuşayıp şekil alan ürünler bunlar. Balmum kaplı kumaş olarak bakabilirsiniz arama motorunda. Kase üzerine vesaire de sarabilirsiniz ya da direkt olarak yanınıza alacağınız bir yiyeceği sarabilirsiniz. Yani streç film kullandığınız her şeyi de yine kullanabilirsiniz. Ya da yoğurt mu işte kasede arttı, üzerini kapamaya bir şey arayacağınıza uygun bir tabak kapatabilirsiniz. Gayet bir anneanne yöntemi. Zaten bu sıfır atık ya da az atık yöntemlerinin birçoğu aslında çok geleneksel şeyler. Streç filme dediğim gibi muadil, iki tane çok temel muadil var ya da saklama kapları yine çok mantıklı. Bulaşık süngeri yine bir plastik, çok da rastladığımız, çok aşınan ve çok çabuk aslında kirlenen bir ürün. Bunun yerine kullanabileceğiniz bir şey direkt doğadan geliyor, tek başına hiç işlem görmeden kabak lifleri. Kabak lifleri böyle uzun silindirler halinde aktarlarda bulunabiliyor. İsterseniz alıp makasla ya da bıçakla daireler şeklinde keserek kullanabilirsiniz. Banyoda da kullanabilirsiniz plastik lifler yerine. Mutfakta da yine kullanabilirsiniz bulaşık süngeri yerine. Kahve filtresi, filtre kahve sevenlere gelsin bu da. Eğer French press falan değil de direkt makine kullanıyorsanız ya da işte V60 sistemleri falan kullanıyorsanız kağıt kullanılıyor. İşte bu kağıtlar yerine bunların kumaş versiyonları var. Kumaşları kullanabilirsiniz. Bunlar tekrar yıkanabiliyorlar. Dolayısıyla ben otomatik makineye geçmeden önce 2 sene kadar filtre kahve makinesinde kumaş filtreyi rahatlıkla kullandım. Her kullanım sonrasında yıkayıp kurutup tekrar kullanarak rahatlıkla kullandım. Bunların çay versiyonu da var bu arada, şeyler için, poşet çaylar için. Özellikle bitki çayını açık olarak alıyorsanız, yani metal süzgeç vesaire de kullanabilirsiniz ama kumaş çay keselerini de yine aynı şekilde kullanabilirsiniz. Başka bir yine çok sorulan şey şampuan. Çünkü şampuan, duş jeli, bunlar hep plastik ambalajlarda geliyorlar. Bunların hatırlarsanız ikinci sezonun ilk bölümlerinde konuşmuştuk. Çok güzel bir alternatif var. Katı ürünler, katı şampuanlar veya bildiğimiz sabunlar bu alanda işimize yarıyorlar. Kadınların çok kullandığı, sıklıkla akşamları makyajlarını çıkarırken kullandıkları makyaj pamukları. Pamuk doğal bir ürün, evet, ama üretimi için çok fazla su harcanıyor. O yüzden tek kullanımlık olmak için biraz fazla maliyetli, hem ekonomi hem doğa için. Bunların yerine ne kullanabilirsiniz? Makyaj temizleme pedleri var, yıkanabilen. Bunları tercih edebilirsiniz. Yine ped demişken aslında yine regl olan bireyler için klasik hazır pedler yerine yıkanabilir pedler, regl kilotları, adet kapları, yine bir sürü alternatif var bunun yerine kullanabileceğiniz. Tekrar böyle mutfak banyo üzerinden gidersek sarı bezler veya işte kağıt havlular yerine kullanabileceğimizde mutfak havluları var. Evde varsa müslim bezler, çocuklarınızdan vesaire kalan bunları kullanabilirsiniz. Ya da direkt mutfak bezleri satılıyor zaten. İşte genelde kurulama için kullanıyor herkes onları ama temizlik, silme vesaire için de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Son olarak deterjan yerine toz deterjanların doğalları temiz içerikli olanları var. Yani elimizde zaten karton pakette satılan temiz içerikli deterjanlar var. Bunları ek olarak yumuşatıcı illa kullanmak istiyorsanız sirke kullanabilirsiniz. Sirke başta böyle Allah'a kokmaz mı falan diye düşündürüyor ama yıkandıktan sonra çamaşır kuruduğunda kokusu uçup giden ama o dokuyu da yumuşak dokuyu da size sağlayan bir ürün. Zaten yumuşatıcı kullanıyorsanız yumuşatıcı tamamen durulanmıyor. ve ne yazık ki kıyafetlerde kalıyor. Ve kıyafetlerde, özellikle pantolonlarda vesaire yapışan bu yumuşatıcı partiküllerinin hormonları da etkilediği araştırmalarla kanıtlanmış. O yüzden yumuşatıcı kullanıyorsanız komple bırakmayı ya da sirkeye geçmeyi mutlaka sağlık açısından da düşünün derim. Evet, haftanın sorusunu da bitirdiysek sona doğru geliyoruz. Ama neyimiz eksik kaldı? Kitap önerimiz. Sizi bu haftada kitap önerisiz bırakmıyorum. Dinlemeye başlar başlamaz 24 saat içinde bitirdiğim bir kitabı önereceğim bugün size. Zaten 4 bölümden oluşuyor. Adı Bir Sihirbazın İtirafları. Yazarı ve seslendireni Kubilay Tuncer. Evet, bu bir sesli kitap. Storytel'den öneriyorum bu hafta. Ben tamamen tesadüfen dinledim. Severim Kubilay Tuncer'i. Daha önce de size İnsanlar kitabını anlatırken onun muhteşem seslendirmesinin de altını çizmiştim yine kitap önerilerinden bir tanesinde. Bu bir işbirliği değil ama biliyorum ki Storytel'in 14 günlük ücretsiz deneme süreleri var. Bu şekilde de deneyebilirsiniz. Ben uzun zaman, burada da mutlaka söylemişimdir, çok tepkiliydim sesli kitaba. Ama anladım ki gerçekten kimden dinlediğiniz çok önemli. Bu kitapta, bu önerdiğim Bir Sihirbazın itirafları da buraya, bu mecraya özel bir yapım. Hem e-kitap olarak koymuşlar hem de sesli kitap olarak. Tam da bu döneme baktığımızda hani gündemi meşgul eden o kadar çok olaylar var ki, dolandırıcılıklar, inanılması zor vakalar, böyle yalan dolan işler. Yani Allah'ım, bu insanlar bunları nasıl inanmış dediğimiz, bu yalanlar nasıl söylenmiş dediğimiz konulara 2002'den bize aslında bir öngörü vermiş. Yanlış anlamayın, hani böyle bu sistemi nasıl yapılır ne edilir değil, insanların aslında bu sistemlere inanma sürecini, bu psikolojiyi anlatıyor bize. Bence o anlamda oldukça sürükleyici ve göz açıcı bir kitap. O yüzden size bu hafta bu kitabı önermek istedim. Bu haftalık da benden bu kadar. Haftaya görüşene dek kendinize iyi bakın.